Yaşama ve Yaşlanma Sanatı. Cicero. Arkadaşım Atticus'a. Sevgili Titus, sana yardım edebilsem, şimdi içini yakan derdini, göğsündeki dertleri hafifletebilsem hangi ödülü kazanırım? Atticus, ben de fakir ama kendine güvenen adamın Flaminius'a söylediği bu sözleri senin için söyleyerek yol gösterebilirim. Fakat Flaminius gibi bitmek bilmeyen bir sıkıntının içindesin diyemeyeceğim düşüncesindeyim. Öfkeden uzak kılımlı bir insan olduğunu biliyorum. Atina'dan bir isimden fazlasını getirdin. Şöhretle değil, aynı zamanda kültürlü ve sağduyulu bir zihinle döndüğünü biliyorum. Öte yandan benim gibi günümüz aynı siyasal olaylarının seni de üzdüğünü sanıyorum. Bunları geçmek kolay değil ama başka bir zaman yapmamız gerekir. Şimdilik isteğim yaşlılık üzerine bir şeyler yazmak. Üzerimizde ortak olan ya da en azından hızla yaklaşmakta olan yaşlılık yükünü ikimiz için de hafifletmek istiyorum. Aslında senin diğer şeylerde olduğu gibi buna da sakince ve akıllıca katlandığını biliyorum. Ancak yaşlılıkla ilgili bir şeyler yazmayı düşündüğüm zaman ikimizin de yararlanacağı bu küçük eseri sana vermek istedim. Kitabı yazmaya başlamak benim için öylesine zevkli bir uğraşa dönüştü ki, sadece yaşlılığın sıkıntılarını görmeyi bıraktığım gibi, aynı zamanda yaşlılığı hoş ve zevkli bir duruma da getirdi. Bu nedenle yeterince bilgece bir yaşam süren her insan, yaşamının her döneminden zevk almasını bilebilir. Diğer konularda daha önceden çok şey söyledim ve bundan sonra da söyleyeceğim. Fakat şimdi sana gönderdiğim bu kitap yaşlılık hakkında. Kiosla Aristo'nun yaptığı gibi Titonus'un konuşmasını istemedim. Ancak yanlış bir mitolojik karaktere yetki vermek yerine lafı daha çok geçen yaşlı Kato'yu konuşturdum. Kato'nun yanındaki Lalius ve Scipio'nun onun yaşlılığa bu kadar kolay bir şekilde katlanmasına hayranlık duyduklarını hayal edebiliyorum. Aslında Kato burada kendi eserlerinde görüldüğünden çok daha bilgili görünüyor. Bu da yaşlılığında Yunanca yazılmış eserleri olan hevesli ilgisinden kaynaklanıyor. Neyse daha fazla konuşmayalım. Benim yaşlılıkla ilgili düşüncelerimi Kato kendi sözleriyle ayrıntılı bir şekilde anlatsın. Scipio. Gaius, Lalius ve ben senin genel olarak sahip olduğun olağanüstü ve mükemmel bilgeliğin hayranlarıyız. Ancak yaşlılığın sana yük olmaması da hayranlığımızı uyandırıyor ki bu yaşlıların çoğuna göre ağır bir yüktür. Bu nedenle de yaşlılığın yükünü taşımanın Etna Dağı'nı taşımaktan beter olduğunu söylerler. Kato: Bence ikiniz de aslında pek de hayranlık duyulmayacak bir şeye hayran oluyorsunuz. İyi ve mutlu bir yaşam sürmeyi beceremeyen insanlara her yaş zor gelir. Ancak iyilikleri kendilerinden bekleyenler için bu türden doğal zorlukların güç bir yanı yoktur. Bunların en iyi örneği de yaşlılıktır. Hepimiz yaşlı olmak isteriz ama yaşlanınca da yaşlılığı kötüleriz. İnsanlar çok aptalca ve tutarsızca davranabilirler. Yaşlılığın beklediklerinden çabuk geldiğini söylerler. Tamam da böylesine zayıf bir yargı için kim suçlanacak? Hem çocukluktan gençliğe geçiş, gençlikten yaşlılığa geçişten daha mı hızlı gerçekleşir? İnsanın yaşlandığı zamanın 80 ya da 800 yaşındayken olması arasında fark var mıdır? Her ikisinin de yükü aynı değil midir? Geçmişteki zaman ne kadar uzun olursa olsun bir kere geçip gittikten sonra bu kimselerin yaşlılıklarını kolaylaştıracak bir avuntu kalmaz. Yeterince bilgece bir yaşam süren her insan, yaşamının her döneminden zevk almasını bilebilir. Eğer gerçekten de benim bilgeliğime hayransanız, keşke ismimdeki bu ifadeye layık olsam, bu bilgeliğin en iyi komutan olan doğanın peşinden gitmek ve ona bir tanrı gibi itaat etmek olduğunu söyleyeyim. Doğanın yaşamın diğer dönemlerini güzel planlayıp yaşlılığa önem vermemesi olacak iş değil. Sanki diğer bölümleri düzgün yazıp son kısmı umursamayan bir şair gibi davranması olur mu? Nasıl ki ağaçta ya da toprakta yetişen meyveler olgunlaşıp bulundukları yerden düşüyorlarsa, aynı şekilde insan yaşamının da bir sonu olması gerekirdi. Bilge insan bunu bilir ve zarafetle kabul eder. hem doğaya karşı çıkmak, devlerin yaptıkları gibi tanrıların karşısına çıkmak anlamına gelmez mi? Lalius: Haklısın Kato, ama bizim senden özel bir ricamız var. Bizler de yaşlanmayı düşündüğümüze göre bu gittikçe zorlaşan döneme dair neler yapabileceğimizi senden öğrenmek isteriz. Bunu bize öğretirsen büyük bir iyilik yapmış olursun. Hem bunu Scipio adına da söylüyorum. Kato: Lalius, ikiniz de söylediğin gibi bunu istiyorsanız isteğinizi yerine getirmeye hazırım. Scipio: Eğer büyük bir sorun olmayacaksa istiyoruz. Bizim gideceğimiz kadar uzun bir yolun neredeyse sonuna ulaşmışsın. Senden bu yolculuğu bize anlatmanı istiyoruz. Kato: Elimden geldiğince isteğinizi yerine getirmeye çalışacağım. Çok kez yaşlıların şikayetlerini dinledim. Atasözü benzeri durumda olan insanların kolayca birbirlerini bulduklarını söyler. Hemen hemen benimle aynı yaşta olan eski konsüller Gaius Salinator ve Spurius Albinius eskisi kadar hayattan zevk almadıkları için ya da eskiden kendilerine saygı gösteren insanlar artık saygı göstermiyorlar diye şikayet ediyorlardı. Ancak bana göre doğru şeyden şikayet etmiyorlar. Öyle olsaydı benim de diğer yaşlı insanlarla beraber benzeri şeylerden şikayet etmem gerekirdi. Hem arzuların esiri olmaktan kurtuldukları için memnun olan ya da arkadaşları tarafından ihmal edilmeyen çok sayıda yaşlı tanıdım. Bu türden şikayetlere neden olan şey yaş değil, insanın karakteridir. İnsan makul, iyi huylu ve zarifse yaşlanmaya daha kolay katlanır. Ancak kötü niyetli, mutsuz ve sinirli insanlar yaşamlarının her döneminde sorun yaşarlar. Lalius: Kato, söylediğin şüphesiz doğru. Ama ya birisi kalkıp sana, tamam da yaşlılığa katlanmak senin için kolay. Çünkü senin servetin, mülkün var. Sosyal konumunda avantaj sağlıyor. Yaşlanmayı hoş kılan bu şeylere sahip olan çok az sayıda insan var, dese ne derdin? Kato: Gerçeklik payı var ama sorun bununla bitmiyor. Themistokles ve Seriposlu adamın hikayesini hatırla. Adam onun ününü kendine değil vatanına borçlu olduğunu söylemiş. Themistokles de adama, Herkül aşkına, ben Seriposlu olsaydım kimse beni tanımazdı. Ama sen Atinalı olsaydın da ün kazanamazdın, demiş. İşte yaşlılık içinde benzer bir durum söz konusudur. Parası olmayana yaşlılık bilge de olsa zordur. Ama bilgi olmayana parası olsa da kolay değildir. Sevgili Lalius ve Scipio, yaşlılık kendi savunmasına sahiptir. Bunlar bilgelik, saygınca çalışma ve uygulama becerisidir. Yaşamın her döneminde bunları geliştirirsen, yaşlılığında zengin bir hasat verirler. Çünkü yaşlandığın zaman bile bunlar senden ayrılmazlar. Zaten önemli olan da budur. Hem güzel yaşadım diyebilmek için yapılan çok sayıda güzel şeyi hatırlayabilmek de çok hoş bir şeydir. Genç bir insanken Quintus Maximus'a, yani Tarentum'u ele geçiren Maximus'a düşkündüm. Sanki aynı yaştaydık. Oysa o yaşlı bir insan olmasına karşın ben henüz gençtim. O adamın cana yakın bir ağırbaşlılığı vardı. Yaşlı olmasına karşın huyları değişmemişti. Zaten kendisiyle yakınlaştığım zaman o kadar da yaşlı değildi ama biraz da yaşı ilerlemişti. İlk konsüllüğü ben doğduktan bir yıl sonraydı. Dördüncü konsüllüğü sırasında genç bir asker olarak Capua'ya gittim. 5 yıl sonra da onunla Tarentum'a gittim. Ondan 4 yıl sonra Tuditanus ve Keteus konsülken Quaestor olarak Tarentum'daydım. O zamanlar epey yaşlanmış olan Quintus Maximus'un Sinsiana'nın yaptığı ve avukatlara para ve hediye verilmesine izin verilen yasayı desteklediği zamanlar da o zamanlardır. Çok yaşlı bir adam olmasına karşın gençlik ateşi sönmemiş olan Hannibal'ı sabırla söndürdü. Dostum Ennius bu konuda ne güzel söylemiş. Bir adam ihtiyatlı davranışlarıyla vatanı kurtardı. Kendi şöhretini Roma'nın üzerinde görmedi. Bu nedenle şimdi ihtişamı daha da parlaklaşıyor. Tarentum'u geri alırken ne kadar da uyanık ve becerikliydi. Salinator kenti kaptırdıktan sonra içteki kaleye sığınmıştı. Bir de kendisiyle övünüp, Quintus Fabius, Tarentum'u benim sayemde kurtardın, demişti. Fabius da ona gülüp, ''Evet, sen kaptırmasaydın onu asla ele geçirmiş olamazdım.'' diye yanıt vermişti. Bir devlet adamı olmaktan çok bir askerdi. İkinci konsüllüğü sırasında görev arkadaşı Spurius Carvilius hiçbir şey yapmazken Senato'nun tavsiyelerini umursamadı ve Picenium ve Galya topraklarını bölen halk tribunusu Gaius Flaminus'a elinden geldiğince karşı çıktı. Agurluğu sırasında da devletin iyiliği için bakılan tüm kehanetlerin uğurludur. Devletin kötülüğüne yapılanlar ise uğursuzdur demek cesaretinde bulundu. Kişisel gözlemlerin bu adamın takdire şayan birçok özelliği olduğunu gösterse de asıl hayranlık uyandıran şey oğlunun ölümüne katlanma şeklidir. Cenaze söylevi bize ulaştı. Onları okuduğumuz zaman hangi düşünürleri küçümsemeyiz? Sadece halkın arasındaki yaşamda değil, aynı zamanda evindeki özel yaşamında da üstün bir insandı. Konuşma becerisi, ahlaki tavsiyeleri, tarih konusundaki uzmanlığı çok iyiydi. Agurluk yasalarını tanırdı. Romalı olmasına rağmen çok okurdu. Her şey aklında kalırdı. Sadece ülkedeki savaşları değil, dışarıdaki savaşları da bilirdi. Ondan sanki ölümünden sonra öğrenecek başka biri yokmuş gibi dinlemeye istekliydim. Peki neden Fabius Maximus hakkında bu kadar çok şey söyledim? Çünkü yaşlılığın kötü bir şey olduğunu düşünmemek için. Herkes Scipio ya da Maximus olamaz. Kentleri fethetti, karada ve denizde savaşlara girdi, zafer törenleri yaptı. Ancak başka türlü bir yaşlılık var. Yaşamın huzurlu ve dingin sonu sessizce, suçtan uzak ve erdemlice yaşanabilir. Örneğin 81 yaşında yazarken ölen Platon'un hayatı böyleymiş. İsokrates de benzeri şekildeymiş. Panathinaikos kitabını yazdığı zaman 94 yaşındaymış. Daha sonra 5 yıl daha yaşamış. Öğretmeni Leontinoli Gorgias 107 sene yaşamış ve asla çalışmaktan vazgeçmemiş. Neden bu kadar uzun yaşamak istediği sorulduğu zaman da ''Yaşlılık kötüdür diyemem ki'' demiş. Bilge ve parlak bir insana yakışan bir yanıt. Aptal insanlar kendi hatalarını yaşlılıktan bilirler. Örneğin biraz önce bahsettiğim Ennius böyle yapmazdı. Olimpiyat oyunlarında defalarca ve sık sık zafer kazanmış at gibi şimdi yaşlılıktan dinleniyor. Yaşlılığı güçlü ve zafer kazanan bir ata benzetiyor. Sizler de bunu hatırlayabilirsiniz. Bugünün konsülleri Titus Flamininus ve Manius Asilius Ennius onun ölümünden 19 yıl sonra göreve geldiler. Ennius, Capio ve Philippus'un konsüllükleri zamanında öldü. İşte ben de o sıralarda elimden geldiğince yüksek sesle Voconia yasasını savunuyordum. O zaman 65 yaşındaydım. Ennius ise 70 sene yaşadı ve bu yaşındayken en büyük yükler olan yoksulluk ve fakirliğe sanki onlardan hoşlanıyormuş gibi katlandı. Yaşlılık hakkında düşündüğüm zaman onu sanki kötüymüş gibi gösteren 4 neden görüyorum. İnsanları aktif yaşamdan uzaklaştırması, bedeni güçsüzleştirmesi, insanı hemen her türlü zevkten yoksun bırakması, ölüme yakınlık. Sakıncası yoksa şimdi bunları teker teker inceleyip doğru olup olmadıklarına bakalım. Yaşlılık insanı günlük aktivitelerden uzaklaştırır diyorlar. Hangi aktivitelerden? Güç ve gençlik gerektirenlerden mi? Elbette yaşlıların bedenleri daha güçsüzdür. Ancak beyin güçleri sayesinde yapılabilecek işler yok mudur? Quintus Maximus, baban Scipio ya da çok değerli bir insan olan kayınpederin Lucius Paulus. Bu isimler ya da Fabricius, Curius, Coransanius gibi diğer yaşlılar hiçbir şey yapmıyorlar mıydı? Bilgeliklerini kullanarak ülkelerini korumak için hiçbir etkide bulunmuyorlar mıydı? Appius Claudius yaşlandığı zaman kör olmuştu. Yine de Senato'da Pyrrhos ile barış anlaşmasını destekleyenlere Ennius'un şiirine soktuğu sözleri söylemekten uzak kalmadı. Bu zamana kadar aklınız başınızdaydı. Şimdi ne oldu da delirmiş gibi yoldan çıktınız? Daha sonrası çok güçlüdür. Elbette şiiri bilirsiniz. Appius'un yaptığı konuşma da korunmuştur. Appius bu konuşmayı 2. konsüllüğünden 17 sene sonra yaptı. Ayrıca iki konsüllüğü arasında 10 yıl vardı. Konsüllükten önce sensörlük de yapmıştı. Yani Piros ile savaşıldığında epey yaşlıydı. Atalarımız tarafından aktarılan hikaye bu şekilde. O halde yaşlıların yararlı aktiviteler yapmadıklarını söyleyenler ne söylediklerini bilmiyorlar. Bunu söylemekle deniz yolculuğunda dümencinin bir işe yaramadığını söylemek aynı şeydir. Bu insanlar gemideki bazı insanların direğe tırmandıklarını, bazılarının güvertede koşturduğunu, ancak kaptanın dümen elinde kışta rahat rahat oturduğunu söylerler. Yaşlılar genç mürettebatın yaptıklarını yapamazlar ama yaptıkları şey çok değerli ve önemlidir. Büyük işler dediğimiz şeyler kol gücüyle, hızla ve çevik olmakla yapılmaz. Bilgelik, karakter ve ölçülü kararlar almakla olur. Bu nitelikler yaşlılıkta eksik değildir. Yaş ilerledikçe zenginleşirler. Ben asker, tribunus, legatus ya da konsül olarak savaşa girdim. Şimdi savaşmıyorum diye beni boş oturuyor mu sanıyorsunuz? Ancak durum böyle değil. Senato'ya kimlerle nasıl savaşılıp savaşılmayacağını ben söylüyorum. Şimdi bile geleceğe bakıyorum ve Kartaca ile savaşı planlıyorum. Oranın tamamen yıkıldığını görmeden de o şehirden korkmaktan vazgeçmeyeceğim. Scipio, keşke ölümsüz tanrılar bu işi sana verseler de dedenin başladığı işi sonlandırsan. Ölümünün üzerinden 33 sene geçti. Ancak her geçen yıl onun şöhretini artıracak. Sensörlüğümden bir yıl önce ve konsüllüğümden 9 yıl sonra öldü. Benim konsüllüğümde ikinci defa konsül olmuştu. Yüzüne kadar yaşasaydı yaşlılığına üzülür müydü? Kesinlikle hayır. Belki koşmak, zıplamak, uzaktan mızrak fırlatmak gibi şeyleri ya da kılıçla birebir dövüşmek gibi işleri yapamazdı. Ama bilgece ve güzel düşünceleriyle hareket ederdi. Bu türden şeyler yaşlılara özgü şeyler olmasalardı, o zaman en büyük meclise senato denilmezdi. Sparta'da en önemli görevlerde bulunanlara yaşlılar adı verilir. Bu kimseler gerçekten de yaşlı insanlardır. Başka ülkelerde neler olup bittiğini incelerseniz, çoğu ülkeyi mahvedenlerin gençler olduğunu göreceksiniz. Yaşlılar ise buraları kurtarmış ya da kalkındırmışlardır. Şair Nevius'un Ludus adlı eserinde şöyle bir soru sorulur. Ne oldu da o kocaman devleti yıktınız? Yanıtlar arasında en öne çıkan şudur. Yeni konuşmacılar ortaya çıktı. Aptal genç adamlar. Düşüncesizlik gençliğin, bilgelik de yaşlılığın meyvesidir. Ancak yaş ilerledikçe hafıza zayıflar denilir. Eğer aklınızı kullanmıyorsanız ya da doğuştan zayıfsa elbette zayıflar. Themistokles bütün vatandaşların isimlerini ezberlemişti. Yaşı ilerlediği zaman Aristides ile Lysimakos'u karıştırarak selam verdiğini mi sanıyorsunuz? Ben de sadece bugün yaşayanları bilmekle kalmam. Aynı zamanda onların babalarının ya da dedelerinin isimlerini de bilirim. Ayrıca mezar taşlarını okurken hafızamı kaybetmekten korkmam. Çünkü bunları okudukça ölüler hafızamda canlanır. Bir yaşlının hazinesini gömdüğü yeri unuttuğunu hiç görmedim. Yaşlılar işlerini, mahkeme günlerini, kimden ne alacaklarını ya da verecekleri olduğunu akıllarında tutarlar. Peki ya yaşlı avukatlar, pontifeksler, agurlar, düşünürlere ne demeli? Onlar da yaşlandıkça daha çok şeyi hatırlarlar. Yaşlılar eylemlerine ve çabalarına devam ettikleri sürece akıllarına bir şey olmaz. Sadece kamuya mal olmuş olanlar için değil, devlet işlerinden uzak olanlar ve sıradan bir yaşam sürenler için de bu böyledir. Sofokles çok yaşlıyken tragedyalar yazdı. Hatta sırf bununla ilgileniyor diye ailesinin mali durumunu umursamadığı için oğulları onu mahkemeye verdi. Bizdeki gibi onlarda da iş ilişkilerini iyi yönetemeyen aile reisleriyle ilgili yasalar vardı. Rivayete bakılırsa yaşlı adam o sıralarda yeni kalem aldı, Oidipus Kolonos'ta adlı eserlerini hakimlere okumuş ve bunun akli dengesi yerinde olmayan bir insanın yapabileceği bir şey olup olmadığını sormuş. Bundan sonra jüri onu beraat ettirmiş. Yaşlılık konu, Homeros'u, Simonides'i, Stesikoros'u, biraz önce bahsettiğimiz büyük filozoflar olan İsokrates, Gorgias ya da en büyük düşünürler olan Pisagor, Demokritos, Platon, Xenokrates, Zenon, Clintis ya da ikinizin de Roma'da gördüğünüz Stoacı Diyojen gibi isimlerin eserlerini yazmalarına engel oldu mu? Hepsi de yaşadıkları sürece aktif olarak çalışmaya devam etmediler mi? Bu olağanüstü konuları bırakalım ve Sabin topraklarında komşularım ve dostlarım olan bazı Romalılardan söz edelim. Onlar ekmeğe, biçmeye, tarla sürme, depolama gibi işlerini yaptırmazlar. Fakat burada şaşılacak bir şey yok. İnsan ne kadar yaşlı olursa olsun bir sene daha yaşayacağını düşünmez mi? Yaptıklarından yarar sağlamayacak olsalar bile çaba harcayanlar bulunmaktadır. Bizim Cecilius Statius eserinde ne diyordu? Kendisinden sonraki nesiller için ağaç diker. Çiftçiler yaşlı da olsalar kim için tarım yaptığı sorulduğunda hiç tereddüt etmeden şöyle yanıt verirler. Ölümsüz tanrılar için. Çünkü onlar zenginliği sadece dedemden almamı değil, benden sonrakilere bırakmamı da istiyorlar. Cecilius gelecek nesilleri düşünen adamın söylediği sözden daha çarpıcı bir şey söylüyor. Doğrusu yaşlılık yanında başka bir şey getirmese de şu büyük bir sıkıntıdır. Çok yaşadığın için görmek istemediğin çok şey görürsün. Belki doğrudur ama insan belki de görmek istediği de çok şey görebilir. Hem istenmeyen çok şeyi gençlikte de görebilir. Cecilius Statius şöyle diyor. Yaşlılıktaki en kötü şeyin o yaştaki insanın diğer insanlara zahmet verdiğini düşünmesidir. Hiç de değil diyorum. Yaşlıların can sıktıklarını değil, hoşa gittiklerini söylemek doğru olur. Hem aklı başında yaşlılar uysal gençlerden hoşlanırlar. Gençler kendilerine saygı ve sevgi gösterdikleri zaman yaşlılık onlar için daha çekilir olur. Öte yandan gençler de yaşlıların öğütlerini dinlemekten keyif duyarlar ve onlar sayesinde erdeme yönlendirilirler. Benim sizlerin yanında olmaktan aldığım keyif, sizlerin benim yanımda olmanızdan aldığınız keyiften az değildir diye düşünüyorum. Yani yaşlılar tembel ya da hareketsiz değil, çalışkandırlar, boş kalmazlar. Yaptıkları işler de zor işlerdir. Aslında insan gençliğinde yaptığı işi yaşlılığında da yapmayı sürdürür. Yeni şeyler öğrenmeyi de asla bırakmamalısın. Solon'un şiirlerinde yaşlı olmama karşın her gün yeni bir şey öğreniyorum diyerek övündüğünü görüyoruz. Aslında ben de bu yaşta Yunanca öğrendim. Sanki uzun zamandır susuz kalmışım da bunu gidermek istiyormuşum gibi saldırdım. Aslında amacım biraz önce size örnek verdiğim şey hakkında bilgi edinmekti. Sokrates'in yaşlı bir adamken lir çalmayı öğrenmesi gibi ben de benzeri bir iş yapmak istedim. Keşke bunu yapabilseydim ama en azından edebiyata hevesle merak saldım. Gençliğimde bir boğa ya da fil kadar güçlü olmayı istememiştim. Şimdi gençliğimdeki gücümü kaybetmemi, yaşlılığın ikinci itirazı buydu, umursamıyorum. İnsanın yaşı ne olursa olsun kendi gücüne göre hareket etmesi gerekir. Krotonlu Milon'un sözlerinden daha fazla küçümsenecek bir şey var mıdır? Yaşlandığı zaman beden eğitimi yapan atletleri görmüş ve kendi kollarına bakıp üzülerek "Ah, bunlar artık öldü" demiş. Akılsız adam. Onlar senden daha az canlı değil. Hem sen asla kendi değerinle ün kazanmadın. Kolların ve gücünle ün kazandın. Vatandaşlarına hukuk kurallarını yazan Sextus Helius, kendisinden daha önce yaşamış olan Tiberius Corancanius, Publius Crassus gibi isimler bu kadar şikayet etmediler ve son nefeslerine kadar vatandaşlarına hukuk konusunda tavsiyeler verdiler. Ancak konuşmacıların yaşlandıkları zaman güçlerinin azalmasından korkuyorum. Çünkü bu sadece akıl işi değil, aynı zamanda soluk ve güç işidir de. Fakat ilerleyen yaşın sesi daha canlı ve melodik yapması gibi bir özelliği vardır. Ben de bugüne kadar bu özelliğimi kaybetmedim. Hem yaşımın da farkındasınız. Ancak bu olsaydı bile yaşlılara sakin ve zarif bir konuşma yaraşır. Konuşmasını bilen bir yaşlının güzel hazırlanmış ve zarif sözleri dinleyicileri etkiler. Hem yapamıyorsan da en azından Scipio ve Lallius'a yardımcı olabilirsin. Öğrenme arzusuyla dolan gençlerin yaşlıların etrafını sarmasından daha güzel bir şey olabilir mi hiç? Ne yani, yaşlılar etrafındakilere ders veremezler, toplumsal görevleri öğretemezler mi diyeceğiz? Bu güçte değiller midir? Bundan daha onurlu bir iş olabilir mi? Bana kalırsa Gaius Scipio ve Publius Scipio ve iki büyük babanız Lucius Aemilius ve Publius Africanus soylu gençlerin arasında bulunmaktan memnunlardı. Belki güçleri azalmıştı ya da bitmişti ama güzel ve yararlı şeyler öğretenlerin mutlu olmadıklarını düşünmemeliyiz. Zaten görünen o ki güçsüzlük yaşlılıktan çok gençlikteki hataların sonucudur. İnsanların gençliklerindeki zevk düşkünlüğü ve abartılı hareketleri yaşlılığa güçsüzlük mirasını bırakır. Ksenofon'a göre yaşlı Krios ölmeden önce son sözlerinde kendisini yaşlılığında gençliğinden asla daha zayıf hissetmediğini söylemiştir. Daha çocukken 2. konsüllüğünün üzerinden 4 yıl geçmiş olan Pontifex Maximus ve 22 yıldır rahip olan Lucius Metellus'u gençliğinden hiçbir fark olmayan güçlülük içinde gördüğümü hatırlıyorum. Yaşlıların kendilerinden söz etmeleri hoş görülen bir şey olsa da ben kendimden söz etmeyi sevmiyorum. Homeros'un Nestor'un takdire şayan özelliklerinden sıklıkla bahsettiğini görmüşsünüzdür. 3 kuşak insan görmüştü. Bu konuyla ilgili olarak haklı bir övünç yaşarken kalkıp kendini beğenmiş ya da geveze görünmekten imtina eder bir yanı da yoktu. Homeros'un dediği gibi ağzından baldan daha tatlı sözler damlardı. Bu sözler için beden gücüne ihtiyacı yoktu. Öte yandan Yunanların komutanı da Ayas'a değil Nestor'a benzeyen 10 adamı olsa diye dua ederdi. Bu sayede Troya'yı kısa sürede ele geçirebileceğini düşünmektedir. Cicero burada İlyada'dan alıntılar yapıyor. Neyse kendime geçeyim. 84 yaşındayım ve Kyrios gibi konuşabilmek isterdim. Her ne kadar Kartaca Savaşı'nda asker olarak, aynı savaşta Quaestor olarak, ondan 4 yıl sonra Termopilya'da Manius Aemilius Glabrio'nun konsüllüğünde askeri tribunus olarak çalıştığım kadar olmasa da sizlerin de gördüğü gibi yaşlılık beni tamamen güçten düşürmedi. Senato'da, mecliste, dostlarımla, müvekkillerimle, misafirlerimle konuşurken güçten düştüğüm belli olmuyor. Eski bir atasözüne göre yaşlılığın uzun sürsün istiyorsan erken yaşlanmalısın denir. Şahsen kısa bir süre yaşlı olmayı tercih ederim. Bugüne kadar benimle görüşmek isteyen hiç kimseyi geri çevirmedim. İkinizden de daha güçsüz olduğum doğru. Yüzbaşı Titus Pontius güçlüdür ama güçlü diye sizden daha mı değerlidir? İnsanlar kendi güçlerini yönetmeyi bilmelidirler. Güçlerinin yettiği şeyleri yapmalıdırlar. Böyle olduğu zaman da insan eski gücüm yok diye şikayette bulunmaz. Rivayete göre Milo Olimpiyat oyunları alanına omzunda bir öküz taşıyarak gelmiş. Böylesine bir fiziki gücümü yoksa Pisagor'daki zekayı mı istersin? Neyse bu elindeyken gidip yararlanabilirsin. Gittiği zaman ise arama. Tabii gençlerin çocukluğu, yetişkinlerin de gençliği aramaları doğruysa ona diyecek yok. İnsan hayatının gidiş şekli ortada. Tek bir kere seyahat edersiniz. Her dönemin kendine özgü bir durumu vardır. Çocuklarda zayıflık, ergenlerde cesaret, yetişkinlerde ağırbaşlılık, yaşlılarda olgunluk doğal şeylerdir. Bu meyveler zamanı geldiğinde hasat edilirler. Dedeni misafir eden 90 yaşındaki Masinissa'nın neler yaptığını bilirsin. Scipio bu adam yola çıktığı zaman ata binmezdi. Ata binince de inmezdi. Yağmur ve soğukta bile tek başına dolaşırdı ve vücudu sağlamdı. Bu sayede krallığın tüm işlerini başarıyla yerine getirirdi. Yani beden eğitimi ve ölçülü bir yaşam sayesinde İnsanlar yaşlandıkları zaman bile güçlerinin bir kısmını korumayı becerebiliyorlar. Peki yaşlıların güçleri yok mu? Kimse bunu beklemiyor ki. Yasalar ve gelenekler benim yaşımdakileri bedensel güç gerektiren kamu görevlerinden muaf tutuyor. Bu nedenle sadece yapamadıklarımızdan değil, yapabildiklerimizden de uzak tutuluyoruz. Tabii bazı yaşlılar öyle bir haldedirler ki sıradan hayatın gerektirdiği şeyleri bile yapamazlar. Oysa bu yaşlılıkla değil sağlıkla alakalı bir sorundur. Publius Africanus'un seni evlat edinen oğlu ne kadar da zayıftı. Hatta ne kadar da sağlıksızdı. Böyle olmasaydı ülkenin ikinci bir ışığı olurdu. Babası gibi ruhu yüksekti. Ayrıca daha da bilgiliydi. Gençler bile hastalıktan kaçamazlarken yaşlıların da bu şekilde olmalarına şaşılacak ne var? Sevgili Lallius ve Scipio, yaşlılığa karşı savaşmalıyız. Sürekli olarak bakımla ondan kaynaklanan eksik kısımları sorun olmaktan çıkarmalıyız. Bunu bir plan izleyerek yapabiliriz. Sağlıklı yaşam, ölçülü egzersizler, bedeni yenileyecek kadar yiyip içerek bedenimize aşırı yük olmalıyız. Ayrıca sadece bedene değil aynı zamanda akıl ve ruha da özen göstermek gerekir. Nasıl ki lambayı yağlamazsak söner, aynı şekilde bunlar da beslenmedikleri zaman bozulurlar. Ağır bir beden eğitimi elbette insanın bedenini ağırlaştırır. Akıl işletildiğinde ise daha iyi duruma gelir. Cecilius komedyalarda aptal yaşlar dediği zaman her şeye kolayca inanan, unutkan, gevşek yaşları kasteder. Bunlar yaşlılığın sıfatları değildir. Bunlar tembelliğin, uyuşukluğun, ataletin getirdiği şeylerdir. Abartılı davranışlar ve zevki aşırı düşkünlük yaşlılardan daha çok gençlerin yöneldiği şeylerdir. Ama tüm gençler de yapmaz bunu. Genelde ahlaki zayıflıkları olanlar yaparlar. Aynı şekilde tüm yaşlılar da aptal değildir. Ruhu ve idaresi zayıf olanlarda olur bu. Appius Claudius, 4 oğlan, 5 kız, kocaman bir ev, çok sayıda yanaşmayı bu kadar yaşlı ve kör olmasına rağmen yönetirdi. Çünkü zekası bir yay gibi gergindi. Dinçliği yaşına boyun eğmemişti. Evdekiler ona saygı göstermekle kalmazlardı. Onlara aynı zamanda hükmederdi. Köleler ondan korkarlar, çocuklar çekinirlerdi. Ancak hepsi onu çok severdi. Bu evde atalardan kalan geleneklere ve düzene uygun yaşanırdı. İnsanlar kendilerini bu şekilde korurlar, haklarını gözetirler, kimseyi dinlemeyip ailesine söz dinletirse de yaşlılığı onurlu olur. Gençlerde yaşlıların, yaşlılarda da gençlerin bazı özelliklerinin bulunması iyi bir durumdur. Bunu kabul eden beden bakımından yaşlansa da ruhen genç kalır. Bu aralar Origenes isimli kitabımın 7. bölümüne yoğunlaştım. Eskiden yazılmış olan eserleri topluyorum. Avukatlık yaptığım önemli davalardan dolayı yaptığım konuşmaları bir araya getiriyorum. Agurluk, Pontifex, Maximusluk, vatandaş hukukunu inceliyorum. Aynı zamanda Yunan edebiyatıyla ilgileniyorum. Pisagor taraftarları gibi gündüzleri duyduğum her şeyi akşamları gözden geçiriyorum. Ruhun eğitimi bu şekilde olmalıdır. Akıl da bu şekilde yürütülmelidir. Bu türden işlerle ilgilendiğim zaman bedenimdeki güçsüzlük beni rahatsız etmiyor. Arkadaşlarım yardım ediyor. Senato'ya sıklıkla giderek üzerine uzun uzadıya düşündüğüm şeyleri konuşuyorum. Bu düşünceleri beden gücümle değil aklımda savunmaktayım. Bu işleri yapamayacak duruma gelirsem işte o zaman yapamadıklarımı yattığım kanepeden düşünmek zevkli olur. Ancak yine de bunları yapabilmeyi dinçliğime borçluyum. Çalışmayı ve aktivitelere bağlı bir insan yaşlılığın ne olduğunu fark etmez bile. Bu şekilde yavaş da yaşlanır ve aniden değil, yavaşça sonlanır. Yaşlılıktan görülen üçüncü eksiklik, zevklerden mahrum kalmaktır. Eğer bu doğruysa, yaşlılık bu anlamda bizi gençlikten uzaklaştırdığı için aslında muhteşem bir hediye verir. Sevgili gençler, çok önemli ve değerli bir insan olan Tarentumlu Aritias zamanında neler demişti? Tarentum'da Quintus Maximus ile beraberken duymuştum. Erkeklere doğaları gereği verilen cinsel arzulara lanetler etti. Bundan haz arayan kontrol edilemez ve umursamaz şehvetin tutkuları doğar. Vatan hainliği, devleti yıkmak ve düşmanlarla yapılan gizli görüşmeler buradan kaynaklanır. Bu isteğin doğurmadığı hiçbir suç kötülük yoktur. Kontrolsüz istekler, İnsanları tecavüz, zina ve diğer cinsel suçlara sürükleyecektir. Doğa ya da Tanrı insanlara her şeyden üstün olan aklı verdiği zaman, bu tanrısal hediyeye en büyük düşmanı kontrolsüz istekler olarak vermişler. Şehvetin hüküm sürdüğü yerde otokontrol yoktur ve böyle bir yerde nezaket de var olamaz. Aritias konuyu daha iyi anlatmak için, kendisini zevke iyice kaptıran bir insanın, bu zevkin etkisindeyken düşüncelerden ve akıl yürütmekten yoksun kaldığını ve hiçbir şey aklını veremediğini söyler. Bu nedenle şehvetten daha iğrenç ve zararlı bir şey yoktur. Bu bir de sürekli devam ederse ruhtaki tüm ışığı söndürür. Aritias bunları söylerken yanında Samnitlerden Gaius Pontius varmış. Bu adamın babası Cadunum Savaşı'nda konsül olan Spurius Postumus ve Titus Vetirius'u yenmişti. Ayrıca Atinalı Platon da oradaymış. Bütün bunları Roma dostluğuna bağlı kalan Tarentumlu Nerkos kendisinin büyüklerinden duyduğunu söylemişti. Platon'un da Lucius Camillus ve Appius Claudius'un konsüllükleri sırasında Tarentum'a geldiğini okumuştum. Neden Aritias'tan alıntı yaptım? Akıl yürütme ve akılla zevki kendimizden uzak tutamadığımıza göre bu konuda yaşlılık bize yardımcı olduğu için kendisine kocaman bir teşekkür etmeliyiz. Çünkü şehvet muhakeme yeteneğimizin önüne geçer. Aklın gözlerini kör eder ve erdemle ilgisi yoktur. Zamanında istemeden bir şey yaptım. Cesur Titus Flamininus'un kardeşi Lysius Flamininus'u 7 yıl konsüllük yaptıktan sonra senatodan çıkardım. Ancak çaresizdim ve zevk düşkünlüğünün nasıl bir şey olduğunu göstermem gerekiyordu. Bu adam konsül olarak Galya'da bulunurken sofrada oturan bir fahişenin lafını dinleyip işlediği suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılmış bir adamı öldürttü. Benden önce görevde bulunan kardeşi Titus sensör iken Lysius bunun cezasını çekmedi. Ancak ben ve Flaccus evinde Roma'nın itibarını zedeleyecek bir şekilde ahlaksızca onursuzca davranmasına yol açan böylesine yoğun bir zevk düşkünlüğünün yanıtsız kalmaması gerektiğine inandık. Büyüklerim çocukluğumdan bu yana bir hikaye anlatırlardı. Gaius Fabricius, Piros'a elçi olarak gittiği zaman Tesiyalı Kinestan, Atina'da bilgi olarak bilinen bir adam olduğunu ve adamın yapılan her şeyin sonunda bir zevk olması gerektiğini söylediğini duyunca şaşırmış kalmış. Fabricius'tan bunları duyan Manius Crisius ve Tiberius Coruncanius ise Samnitlere ve Piros'a bu düşüncenin kabul ettirilmesini istemişler. Bunu istemelerinin nedeni kendilerini zevke vermeleri ve bu sayede kolayca yenilebilmeleriymiş. Manius Crius kendi konsüllüğünden 5 yıl önce 4. defa konsüllük yaparken ölen Publius Decius'un yakın dostuydu. Bu kimseyi Fabricius da Coruncanius da iyi tanırlardı. Biraz önce bahsettiğim Publius Decius'un hareketlerine bakarak şöyle bir sonuca ulaşmışlar. Yaratılış bakımından en güzel, en onurlu şey için hareket eden insanlar zevki küçümserler. Bu kimseler zevkleri bırakır, diğer şeye ulaşmaya çalışırlar. Peki neden zevkten bu kadar bahsediyorum? Çünkü yaşlıların zevki aramayı eksiklik olarak görmemeleri sevinilecek bir durumdur da ondan. Yaşlılar ziyafetler, güzel masalar ve üst üste yığılmış şarap kaplarından uzak mı kalıyorlar? Bu durumda sarhoş olmuyorlar, sindirim problemi yaşamıyorlar ve uykusuz gecelerde geçirmiyorlar demektir. Zevkin tadını kolayca bırakamayız. Yaşlıyken de bir miktar ihtiyacımız vardır. Platon zevk için kötülüklerin yemi der. Çünkü insanlar tıpkı balıklar gibi yemle ona yakalanırlar. Zengin sofralarda çok yemek yerine daha küçük sofralarla mutlu olabiliriz. Ben çocukken Kartacalıları deniz savaşında ilk kez yenmiş olan Marcus'un oğlu yaşlı Gaius Dilius'u yemekten eve dönerken gördüm. Yanında meşale taşıyan birileri ve bir flütçü olmasından hoşlanırdı. Sıradan bir insanın bunları yapması garipsenirdi. Ancak şöhretinden dolayı kendisine bu izin verilmişti. Tamam da ben neden diğer insanlardan söz edip duruyorum? Artık kendimden söz edeyim. Her zaman tarikat arkadaşlarım oldu. Ana tanrıça ve onun ida kültü Roma'da benim kuestorluğum sırasında tanıtıldı. Tarikat arkadaşlarımla sıradan sofralarda yemek yedik. Ancak o zamanlar gençtim ve zamanla her şey daha yumuşuyor. Konuşmalarda maddi zevklerden çok dostlarımla beraber olmayı ve sohbet etmeyi severdim. Atalarımızın insanları bir araya getiren sofralara konvivium demeleri ne kadar da güzel olmuş. Yani birlikte yaşam. Çünkü insanlar birlikte yemek yedikleri kimselerle yaşarlar. Bu kelime Yunanların kullandıklarından daha güzel. Yunanlar birlikte yaşamak yerine hem yemek hem de içmek anlamına gelen birer kelime kullanarak daha az önemliyken daha çok önem vermiş oluyorlar. Konuşmaktan hoşlandığım için erkenden hazırlanmış bir sofraya önceden kurulmayı severim. Sadece yaşıtlarımla değil, zaten pek az kaldı, sizin yaşınızdakilerle de oturmayı severim. Yaşlılığa konuşma isteğini artırıp yeme içme isteğini azalttığı için çok şey borçluyum. Yemek ve içmek insanın hoşuna gidebilir. Kalkıp savaş da açmayayım, bir yere kadar uygundur. Ancak yaşlılar da bu zevkten yararlanamayacak durumda değillerdir. Ben atalarımızın geleneğine uygun olarak sofranın başına oturmayı severim. Aynı zamanda yine atalarımızın geleneklerine uygun şekilde şarap içeri girdiği zaman sofra başında oturan kimsenin konuşmayı başlatmasından da hoşlanırım. Ayrıca Ksefon'un Şölen adlı eserinde anlatıldığı gibi içki kadehlerinin küçük olmasından ve damla damla içilmesi halinde yazın serinletmesinden, kışında güneş ve ateşin sıcaklığından hoşlanırım. Sabinlerin kırsal arazilerinde aradığım şey bu. Komşuları her gün sofraya davet ederim. Farklı konularda konuşarak bu sohbetleri geceye kadar devam ettiririz. Fakat insanların içlerini öylesine hoş eden zevkler vardır ki, yaşlılar bunları fark etmiyorlar diyebiliriz. Tamam da onlar zaten bu zevklerin yokluğunu da fark etmezler. Sofokles'e yaşlılığında seks arasının nasıl olduğu sorulduğu zaman, ''Tanrılar korusun, ben seve seve çekildim. Sanki zalim ve vahşi bir efendiden kurtulmuş gibiyim.'' demiş. Halen arzu duyan insanlar için böyle şeylerden uzak kalmak son derece zor ve çekilmez bir durum olabilir. Fakat doymuş olanlar için ondan yoksun kalmak, tatmaktan daha hoştur. Bir şey istek duymayan insan zaten yoksun kalmış sayılmaz. İstek duymamak da daha güzel bir şeydir. Bu türden zevkleri gençler daha fazla tadarlar. Ancak daha önceden de söylediğimiz gibi bunlar önemsizdir ve insana bir şey katmazlar. Yaşlılar ise bu zevkleri tadamıyorlarsa da tamamen yoksun sayılmazlar. Ambivius Turpio'yu ilk sıradan izleyenler elbette büyük zevk duyarlar. Arkalardan izleyenler de zevk alırlar. Aynı şekilde gençleri mutlu eden zevklerden daha çok keyif aldıkları ortadadır. Ancak yaşlılar uzaktan baksalar da yine keyif alırlar. Hırs, çekişme, diğer şehvetler ve benzeri şeylerle insanlar arasında düşmanlıklar ortaya çıkardıktan sonra, isteklere hizmet edip sonra da onu bırakıp ruhun kendi içine dönmesi, söylendiği gibi ayrı yaşaması ne kadar da kutsanmıştır. Yanında çalışma ve öğrenme de olursa, insanlara dilediğini yapma zamanı veren yaşlılıktan güzeli yoktur. Scipio, babasının arkadaşı Gaius Gallus'un yeri ve gökyüzünü ölçmeye çalıştığı bir günde ne kadar da çaba harcadığını biliyorduk. Çok zaman gece başladığı çalışmalarını gündüz ışığında devam ettirmiş. Bazen de gece onu gündüz çalıştığı işin başında buluyordu. Ay ve güneş tutulmalarını önceden anlatmaktan ne kadar keyif alırdı. Buna benzeyen, güç gerektirmese yine de çaba gerektiren diğer işleri unutmayalım. Nevius Kartaca Savaşı'nı, Plautus Truculentus'u, Pseudolus'u yazdıkları için ne kadar memnun olurlardı. Doğumumdan 6 yıl önce, Cento ve Tuditanus'un konsül oldukları senede tiyatro oynatan, benim ergenliğime kadar yaşayan Livius Andronicus'un da yaşlılığını gördüm. Publius Scipio daha birkaç gün önce Pontifex Maximus oldu. Publius Lucianus Crassus'un yurttaşlık hukuku hakkındaki çalışmaları da var. Söylediğim insanların hepsinin de yaşlılıklarında yoğun bir şekilde çalıştıklarını gördük. Ennius da çok doğru olarak Marcus Cethegus için ikna edici demişti. Onun da yaşlılığında bile güzel sözler söyleme çabasını gördük. Bu türden eğlenceler, ziyafetlerin, tiyatronun, genel evlerin vereceği zevkle bir midir? Bilimsel çalışma, bilge ve eğitimli insanlarda yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir zevktir. İşte bu nedenle biraz önce sözünü ettiğim Solon'un şiirinde her gün bir şey öğrenerek yaşlanıyorum demesi önemlidir. O halde hiçbir şeyin akılla ilgili zevklerden önce gelmediğini söyleyebiliriz. Zevklerden bahsetmişken sırada bana kişisel olarak çok keyif veren çiftçilik konusu var. Yaşlılık bu konuda bana asla engel olamaz. Bu zevkin bilge insanların yaşamlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu zevkler toprağa bağlıdır ve toprak emirleri her zaman dinler. Aldıklarını geri verirken cömerttir. Bazen az kazandırır ama çoğu zaman da bol kazandırır. Aynı zamanda sadece topraktan elde edilen ürünü değil, aynı zamanda verimliliğini, özünü de seviyorum. Toprak yumuşatılır, ekilir ve ardından da tohumu alıp kapalı tutar. Kapamayı ifade eden okatio kelimesi buradan gelir. Toprak ısınan tohumu basınçla fırlatır ve yeşil bir ot doğurur. Ot öteki liflere dayanarak yavaşça uzar. Eklemli sapı üzerinde dimdik yükselir ve ardından serpiliyormuş gibi bir kılıfa girer. Kılıftan çıkınca da sıra sıra dizilen buğdayı oluşturur. ve sivri uçlarıyla küçük kuşların ısırıklarına karşı kendisini korur. Asmaların nasıl dikildiklerini, büyüdüklerini ve yetiştiklerini anlatmaya gerek var mı? Fakat sarmaşıkları beslemenin yeniden gençleşme anlamına geldiğini ve yaşlılığımın zevki olduğunu da söylemeliyim. Bu öyle bir güç ki topraktan fışkıran bitkilerin yaşam gücünden bahsetmek dışında bir de küçücük bir incir tohumu ya da üzüm çekirdeğinden başka meyve ya da fidanların ufacık tohumlarından da koskocaman kökler, dallar ortaya çıktığını söylemeliyiz. Fakat sürgünler, filizler, ince dallar, kesimler gibi şeyler de insanları hayretler içine düşürmez mi? Yapısal olarak kendi başına dik duramayan ve bir yere yaslanamayan asma toprağa düşer. Ancak sanki gökyüzüne doğru ellerini uzatıyormuş gibi karşısındaki şeye sarılır. Asmalar bulundukları yerde çeşitli yerlere kollar saldıkları zaman bağcı daha fazla filiz vermesinin ve farklı yerlere yayılmasının önüne geçmek için bıçağıyla budar. Baharın gelişiyle beraber asma üzerinde bırakılan dallarda bir tomurcuk ortaya çıkar. Üzüm buradan doğar. Güneş ve toprağın nemi ve ısısı sayesinde büyür. İlk zamanlar acı olan tadı olgunlaştıkça tatlıya dönüşür. Üzerinde yapraklar vardır. Bu nedenle ısısını muhafaza ettiği gibi aynı zamanda güneşten de kavrulmaz. Bu meyveden daha verimli ve aynı zamanda görüntüsü daha güzel olan başka bir meyve olabilir mi? Biraz önce söylediğim gibi sadece meyvesini değil, aynı zamanda yetiştirilmesini ve doğanın kendisini de seviyorum. Asma çubuklarının sıralı olarak durmaları, salkımların kafesli tahtalara tutturulmaları, kütüklerin birbirlerine bağlanmasını, daldırılmalarını, daha önceden de söylediğim gibi bazı dalların budanıp bazılarının budanmamasını severim. Toprağı daha verimli hale getiren sulamalarını ve arazilerin sürekli işlenmelerini de bahsetmeli miyim? Gübrenin yararlarından söz edeyim mi? Zaten tarımla ilgili kitabımda bundan söz etmiştim. Hesiodos aynı konuda yazmasına rağmen kitabında bunlardan bahsetmemiştir. Kendisinden birkaç yüzyıl önce yaşadığına inandığımız Homeros ise Laertes'in oğlunun özlemini hafifletmek için tarlasına göz kulak olduğunu ve onu gübrelediğini anlatır. Tarım sadece ekinler, çimenler, bağlar, fidanlardan dolayı değil. Aynı yerdeki bahçeler, meyveler, sığır otlakları, arılar ve çeşitli çiçeklerden dolayı da bize zevk verir. Ekim yapmak zevklidir. Ancak kaşılamak da tarım konusundaki en ustaca işleyiştir. Çiftçilik konusunda alınacak zevkler konusunda başka şeyler de söyleyebilirim. Ama bu kadarı yeterli. Yaşlılar doğaları gereği biraz gevzedirler. Beni de hoş görün. Çiftçilik konusuna duyduğum zevk beni böyle konuşmaya itti. Yaşlılığın beraberinde getirdiği sorunlardan dolayı özür dilemek istemiyorum. Manius Curius, Samnitleri, Sabinleri ve Piros'u yendikten sonra hayatının son zamanlarını bir çiftçi olarak geçirdi. Benim evimden çok da uzakta olmayan köy evine baktığımda bu adamın sade yaşantısına, dönemin ruhuna uygun disiplinle ne kadar hayranlık duysam azdır. Samnitler Manius Curius'a günün birinde çok miktarda altın getirmişlerdi. O da kendilerine altın sahibi olmanın değil, altın sahibi olanlara egemen olmanın daha şerefli olduğu yanıtını vermişti. Böyle bir ruha sahip olmak, o insanın yaşlılığını da güzel bir hale getirmez miydi? Konu kendimden çıkmasın diye yeniden çiftçilerden söz etmek isterim. Daha önceleri senato üyesi olan yaşlılar yaşamlarını tarlada geçirirlerdi. Örneğin Lucius Quintus Cincinnatus'a diktatör olarak görevlendirildiği haberi tarladayken ulaşmıştı. Diktatör yardımcısı olan Gaius Servilius Ahala, krallık niyetindeki Spurius Melius'u bu diktatörün emriyle öldürmüştü. Curius ya da diğer yaşlılar senatoya tarlalardaki evlerinden çağrılırlardı. İşte bu nedenle kendilerini almaya gelenlere viatores yani gezginler denilmekteydi. Hayatlarını tarlalarını ekerek geçiren bu yaşlı insanların yaşamları zavallıca mıydı? Ben bundan daha güzel bir yaşlılık olamayacağına inanmaktayım. İnsanlara yararlı bir iş olan çiftçilikle ilgilenmek sadece bir ödev değildir. Aynı zamanda besin sağlamak ya da tanrılara tapınmamızı sağlayan her şeyin bol ve verimli olması bakımından da yararlıdır. Bu türden şeylerin yokluğu madem ki bazı insanlara zarar veriyor, o halde ben de zevkle barışıyorum. Mallarının başında bulunan hevesli bir çiftçinin kilerinde her zaman şarap, yağ ve erzak olur. Evinde domuz, keçi, kuzu, tavuk etleri, süt, peynir, bal eksik olmaz. Çiftçiler bahçe için ikinci domuz bacağı derler. Boş vakitlerde kuş avlama, avlanma buradaki yaşamı daha hoş hale getirir. Meraların yeşilliği, ağaçların sıralanması, üzüm bağları, zeytin ağaçları gibi şeylerin ne kadar da güzel göründüklerinden söz etmeye gerek var mı? Uzatmayalım. İyi bakılmış bir topraktan daha verimli ve güzel görünen bir şey olamaz. Yaşlılık toprağa işlememize engel olmadığı gibi insanı buna çağırır da. Yaşlılığa ulaşan bir insan, dünyanın neresinde kışın güneşte ya da ateş başında ısınmak, yazın gölgelerde ve su kenarlarında serinlemek için daha iyi bir yer bulabilir? Diğer insanların silahlar, atlar, mızraklar, sopalar, toplar, avlar, koşular gibi şeylere sahip olmalarına izin verin. Yaşlılara sadece kemik ve zar kalsın yeter. Ya da isterseniz bunları da alın. Yaşlılar onlar olmadan da mutlu olabilirler. Ksenofon'un kitapları çok bilgilendiricidir. Onları dikkatle okumanızı tavsiye ederim. Ev mallarını yönetmek için Okonomikos isimli bir kitabı vardır. Burada durmadan tarım över. Sokrates bu kitapta Kritobolus ile konuşur ve amacı bir kralın toprağa işlemekten daha uygun bir iş olmayacağını göstermektir. Şöyle der: Pers kralı genç Kiros, aklı ve krallığın onuruyla herkesten öne çıkmıştı. Spartalı Lisandro Sardes'e geldi ve müttefiklerinden hediyeler sundu. Bu sırada Lisandros'a bir dostu gibi yaklaştı ve nazikçe özenle dikilmiş ağaçlı bir alan gösterdi. Lisandros ağaçların boylarına, beşer ağaçlık düzenlerine, ekilen temiz toprağa, çiçeklerin güzel kokularına hayran olduktan sonra sadece toprağın düzenlenmesine değil, kişinin çalışkanlık ve becerisine de hayran kaldığını belirtti. Kiros ise kendisine şu şekilde yanıt verdi: Hepsini ölçen benim, ağaçları düzenleyen de benim, toprağı bölen de, hatta ağaçların çoğunu kendim diktim. Daha sonra Lisandros, kralın erguvan renkli kıyafetlerine, temizliğine, Perslerin bol altını ve çeşitli değerli taşlarla süslenmiş süslerine bakıp demiş ki, Kiros, sana mutlu denilmesinin nedenini anladım. Sadece şanslı değilsin, aynı zamanda erdemlisin de. Evet, yaşlılar böyle bir mutluluğa ulaşabilirler. Yaşlılığın engel olmadığı başka işler de vardır. Ama tarım bilhassa çok yaşlandığınız zaman bile ilgilenebileceğiniz bir uğraştır. Valerius Corvinus'un çalışma hayatını tamamladıktan sonra 100 yaşına kadar toprağını ekip biçtiğini duymuştum. Bu adamın ilk ve 6. konsüllükleri arasında 46 yıl varmış. Yani atalarımızın yaşlılığın başlangıcı olarak belirledikleri o onurlu yaşa gelene kadar onurlu memurluklarda bulunmuş. Aynı zamanda Valerius Corvinus yaşlılığını olgunluk yıllarından daha mutlu geçirmiştir. Çünkü zaman ilerledikçe gücü azalırken saygınlığı çoğalmıştı. Yaşlılığı taçlandıran şey saygıdır. Lucilius Sicilius Metellus ya da Alus Atilius Ciatunus'a nasıl da saygı gösterilirdi. Ciatunus'un mezar taşında şöyle yazardı: Çoğu insana göre vatandaşların en asiliydi. Mezar taşına yazılmış şiirin tamamını biliyorsunuz. Zaten herkes tarafından övülen bir insan güç sahibidir. Eskiden Pontifex Maximus olmuş Publius Crassus ya da aynı görevde bulunan Marcus Lepidus nasıl insanlardı? Paulus, Africanus ya da biraz önce adı geçen Maximus'a ne demeli? Bunların ne kadar da sözü geçer insan oldukları sadece sözlerinden değil, kafalarını bile sallamalarından anlaşılırdı. Yaşlılık, bir de onurlu bir yaşam sonunda gelen yaşlılık, insanlara tüm gençlik zevklerinden daha keyif verici bir yaşlılık şöhreti getirir. Konuşmamda sadece gençliğe bağlı olarak yaşlılığı övdüğümü zannetmeyin. Çünkü böyle bir şeyden çıkacak sonuç, benim de söyleyip insanların kabul ettiği gibi zavallı bir yaşlının avuntularıdır. Beyaz saçlar ya da yüzdeki kırışıklıklar insana saygı getirmez. Onurlu bir yaşam süren bir insan, ancak bu yaşamı sonrasında yaşlılığın meyvelerinin bazılarını alır. Sabah ziyaretleri, onun yanına gelip sohbet etmek, geldiği zaman ayağa kalkmak, önüne geçmemek ya da foruma gidip gelirken ondan tavsiye istemek gibi önemsiz ve sıradan görünen şeyler bile saygı belirtisidir. Bu türden saygılara, ahlaki ölçütlerine bağlı olarak bizde de diğer toplumlarda duyulur. Biraz önce de sözünü ettiğim Lakedya Monyalı Lisandros, yaşlıların en büyük saygıyı görecekleri yerin Sparta olduğunu söylermiş. Çünkü hiçbir yerde Sparta'daki kadar yaşlılara saygı gösterilmez. Bir hikaye daha vardır. Atina'da bir tiyatro oyununa yaşlı bir adam gelmiş. Seyircilerden hiçbiri kalkıp yer vermemiş. Ama Spartalı elçilerin yanına yaklaştığı zaman kendilerine ayrılmış özel yerlerde oturan elçiler ayağa kalkarak adamın oturmasını istemişler. Seyircilerin hepsi alkışlamış. Bunun üzerine elçilerden biri demiş ki, Atinalılar iyiliğin ne olduğunu biliyorlar ama yapmak istemiyorlar. Bizde de agurlarda da güzel gelenekler vardır. Hatta en güzelinin de ilk başta en yaşlı olanların düşüncelerini söylemesidir. Bu türden bir etkinin bahşettiği ödüllerle ne türden zevk karşılaştırılabilir? Buradaki en parlak ödülleri alanlar yaşamadı verilen tiyatro oyununu sonuna kadar oynamış olanlardır. Ayrıca acemi oyuncular gibi son perdede hata yapıp dağılıp gitmemişlerdir. Yaşlıların asık suratlı, endişeli, huysuz, kolayca sinirlenen ve cimri insanlar oldukları söylenir. Bu türden şeyler yaşlılıktan değil huysuzluktan kaynaklanır. Asık suratlı olmak ve bahsettiğim diğer şeyler bir yere kadar hoş görülebilir şeylerdir. Yaşlıların bu türden özellikleri olması normal karşılanabilir. Çünkü kendilerinin diğerleri tarafından küçümsendiğini, aşağılandığını, alay edildiğini zannederler. Kırılgan bir vücut kolayca incinir. İyi huylu, aydınlanmış insanlar söz konusu olduğu zaman bu hatalar daha az görülür. Bunu tiyatrodaki Terentius'un Kardeşler eserindeki iki kardeşe baktığımız zaman daha iyi anlarız. Biri o kadar sevimliyken diğeri nasıl da huysuzdur. Nasıl ki şarapların hepsi yıllandıkça ekşimezse, aynı şekilde insanlar da yaşlandıkça huysuzlaşmayabilir. Yaşlılıkta ağırbaşlılık ölçülü olduğu zaman güzeldir. Ancak huysuzluğun hiçbir zaman güzel olduğunu düşünmüyorum ve neye hizmet ettiğini de anlamıyorum. Yaşlıların cimriliğini ise hiç anlamam. Hem ömür bu kadar kısaldığı zaman para biriktirmek kadar saçma bir şey olabilir mi? Yaşlılığa kötü denilmesine neden olan dördüncü bir şey daha vardır. O da bu yaştakilere en çok üzüntü ve endişe veren şeydir. Yani ölüme yakın olmak. Ölümün yaşlara yakın olduğuna şüphe yoktur. Fakat bu kadar süre yaşayıp da ölümün korkulacak bir şey olmadığını bilmek gerekir. Eğer ölüm ruhu tamamen yok ediyorsa, bunun üzerinde durmamanıza gerek yok. Eğer ruhun sonsuza kadar var olduğu bir yere gidiliyorsa, o zaman da bunu istemek gerekir. Üçüncü bir olasılık da yok. Hem ölümden sonra mutsuz olmayacaksam neden korkayım? Hele bir de mutlu olma imkanı varsa. Bir insan genç de olsa akşama kadar kesin yaşayacağını söyleyebilecek kadar aptal olur mu? Ayrıca gençlerde ölüme yol açan hastalıkların sayısı çok daha fazladır. Gençler daha kolayca hastalanırlar. Yaşlılara göre daha önemli hastalıklar geçirirler ve iyileşmeleri daha zordur. Bu nedenle yaşlıların sayısı daha azdır. Böyle olmasaydı insanlar daha iyi ve akıllıca bir yaşam sürerlerdi. Akıl da iyi yargı da yaşlılarda olur. Yaşlılar olmasa devletler olmazdı. Yine hiç kimseden uzak olmayan ölümden bahsedeceğim. Madem gençler de ölümle yüz yüze, bunu neden yaşlılar için kötü bir şey olarak görelim? Ben sevgili oğlumu, sen de değerli kardeşlerini kaybettin. Bunun yaşla ilgisi olmadığını böylece gördük. Ancak genç bir insanın uzun süre yaşayacağını umduğunu ama yaşlının böyle bir şey ummayacağını söyleyebilirsin. Bu çok saçma. Kesin olmayan bir şey için kesin demek ya da yanlış bir şeye doğru demekten saçma bir şey olabilir mi hiç? Yaşlı insanın umudu olmadığı söyleniyor ama halbuki o genç insanın umduğu şeyi almıştır bile. Bu nedenle de daha iyi durumdadır. Ey büyük tanrılar! İnsan yaşamında uzun olan ne vardır ki? Farz edelim ki en uzun ömrü süren Tartessus kralının yaşına ulaşmaya çalışıyoruz. Bir yerde okumuştum. Gades'te Argantonius adında biri varmış. 120 yıl yaşamış ve 80 yıl boyunca kralmış. Sonu olan bir ömür bence uzun değildir. Sonuna gelindiği zaman hayat geçip gitmiştir. Elinizde sadece iyi ve değerli şeylerle kalır. Saatler, günler, aylar, yıllar geçer gider ve giden hiçbir şey geri gelmez. Gelmeyeceğini de bilirsin. Bize verilen ömür ne kadar olursa olsun ondan memnun olmak gerekir. Bir oyuncunun her sahnede görülmesine gerek yoktur. Önemli olan gerektiği yerlerde görülmesidir. Bilge bir insanın da seyirci alkışlayana kadar sahnede kalmasına gerek yoktur. Kısa da olsa bir yaşam, dürüst ve onurlu sıfatlarını hak edecek kadar uzundur. Daha uzun bir ömür sürülüyorsa, o zaman da çiftçilerin yaz mevsiminden sonra sonbaharın gelmesine üzülmelerinden daha fazla üzülmeye gerek yoktur. Bahar gençlik demektir. Meyvelerin geleceğini gösterir. Daha sonraki mevsimlerde hasat elde edilir ve ürünler depolanır. Yaşlılığın meyvesi gençlikte yapılan iyilikleri hatırlamaktır. Doğayla uyumlu olan her şey iyidir. O halde yaşlıların ölmesinden doğaya uygun ne vardır? Ne zaman gençler ölse doğa isyan eder ve buna karşı savaşır. Bu nedenle gençlerin ölmesi bana ateşin bol suyla söndürülmesi gibi gelir. Yaşlıların ölümleri ise ateşle değil kendiliğinden sönümleme gibidir. Yeşil elmalar henüz olgunlaşmamışken ağaçtan çekilerek koparılırlar ama olgunlaşınca kendiliğinden düşerler. Gençlerin canlarını da aynı şekilde bir güç alır ama yaşlılarınki kendiliğinden biter. Bu nedenle gençlere ölüm zor gelir ama yaşlılar için doğru zamandır. Ben de ölüm yaklaştıkça sanki uzun bir deniz yolculuğundan sonra ülkesinin limanına dönen bir gezgin gibi hissediyorum. Yaşlılığın nerede biteceğini bilemezsiniz. Bu zamanlarda yükümlülüklerini yerine getirerek ölümü hesaba katmadan yaşarsan en akıllıca şekilde hareket etmiş olursun. Bu nedenle yaşlılar gençlerden daha cesur olurlar. Solon'un Tiran Pesistratos'a verdiği yanıtın nedeni de budur. Pesistratos neye güvenerek bunları söylediğini sorunca Solon da yaşlılığa demişti. Bir ömrün sonundaki en güzel şey doğanın kendi yaptığı şeyi yavaş yavaş yok etmesini görürken akıl ve duyguların aynı şekilde kalmalarıdır. Gemi ya da binaları yapan insanların onları herkesten daha kolayca yıkabilmeleri gibi doğada kendi oluşturduğu insanları benzer şekilde ortadan kaldırabilir. Yeni oluşan bütünü yok etmek zorken daha önceden oluşanı yıkmak kolaydır. Bu nedenle yaşlıların kısa ömürlerini açgözlü bir şekilde yaşamaları ya da bir neden yokken kısa ömrü yaşamaları mantıklı değildir. Bir insanın hayatın tüm faaliyetlerinden zevk alması halinde genelde yaşamından da tatmin olduğunu düşünüyorum. Çocukların bazı istekleri vardır ama gençler bunları istemezler. Ergenlerin hevesleri de yetişkinlerde yoktur. Bu dönemin heveslerini de yaşlılar aramazlar. Yaşlılardaki hevesler son isteklerdir. Daha öncekiler gibi bunlar da gelip geçicidir. Bir öncekiler gibi geçip gidecekler ve işte o zaman da yaşama doymuş olmak ölüm zamanının artık geldiğini gösterecektir. Ölüm hakkında ne hissettiğimi size söylemekte zorlanıyorum. Ama galiba zaman yaklaştıkça daha iyi anlıyorum. Publius Scipio ve Gaius Lallius, dinleyiniz. Bana göre çok ünlü insanlar olan ve aynı zamanda dostlarım olan babalarınız yaşıyorlar. Bence onların yaşadıkları yaşam denilmeye uygun tek varoluştur. Beden denilen kafesin içinde kaldığımız sürece zorunlulukları yapıyoruz ve bize dayatılan ağır bir işi yapıyoruz. Çünkü ruh gökseldir ve çok yukarıdaki yuvasından indirilmiştir. Kendisinin tanrısal ve sonsuz doğasına aykırı olan dünyaya indirilmiş gibidir. Fakat ölümsüz tanrılar topraklara bakmaları için ve insanlar gökyüzündeki düzeni izleyip yaşamdaki uyum ve ölçüyle o düzeni yansıtsın diye insan bedenine ruh vermişlerdir. En akıllı insanların ölümü hemen kabullenmeleri, en akılsızların ise ölüme razı olmamaları, aklı başında olan akıllı insanların geleceğe daha iyi bakmaları, diğerlerinin bunun farkında olmadıklarını ve akıllıların daha iyi bir yaşam için yola çıkmayı kabul ettiklerini anlamıyor musunuz? Ben çok sevdiğim atalarınızı görmek için yanıp tutuşuyorum. Sadece kendi tanıdıklarımı değil, aynı zamanda isimlerini kitaplardan duymuş olduklarım, kendileri hakkında benim de yazdığım insanları görmek istiyorum. Yola çıktığım zaman kimse beni tutamaz. Pelias gibi de diriltemez. Bir tanrı gelip bu yaştan sonra yeni baştan yaşama olanağı sunsaydı şiddetle reddederdim. Yarışı bitirdikten sonra başlangıç çizgisine dönmek istemem. Yaşamın avantajları nelerdir? Ya da nasıl sorunları yoktur? Yaşamda güzel şeyler olduğunu kabul ediyorum. Ancak bunlar insanı bıktırır ya da bir yere kadar güzeldirler. Bilgili insanların genelde yaptıkları gibi yaşamdan şikayetçi olmak yakışık almaz. Zaten pişman da değilim. Öylesine bir yaşam yaşadım ki boşuna yaşadığımı düşünmem. Bu dünyaya bir amaç için geldim ve kendi evimden değil, sanki kaldığım bir handan ayrılıyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü doğa bize sürekli kalmamız için değil, bir süre dinlenmemiz için bir yer sunar. Ruhların bir arada oldukları o tanrısal bütüne gideceğim. Buradaki kirlilikten, kalabalıktan ayrılacağım. O gün sadece biraz önce bahsettiğim insanlara değil, aynı zamanda dindar ve hiç kimsenin kendisinden iyi olmadığı benim sevgili oğlum Kato'ya da kavuşacağım. Bedenini ben yaktım. Aslında onun benim bedenimi yakması gerekirdi. Ruhu benim gideceğimi düşündüğüm yere beni bırakarak değil bana bağlı olarak gitti. Yaşadıklarıma sebat ettim, göründüm. Duygusuz değilim. Sadece aramızdaki uzaklığın fazla sürmeyeceğini düşünerek kendimi avutuyordum. Scipio, konuşmamızın başında Lallius ile konuştuğunu ve nasıl oluyor da yaşlılığın bana ağır gelmediğini, üzücü bulmayıp bundan hoşlandığımı merak ettiğinizi söylemiştin. Nedenleri şunlar. İnsan ruhunun ölümsüz olduğuna inanarak hata yapıyorsam da bu güzel bir yanılma ve yaşadığım sürece bu yanılsamanın elimden alınmasını istemiyorum. Kimi küçük fikirli düşünürler, ölümden sonra bir şey hissetmeyeceğimi düşünüyorlar. Ancak yine de ölmüş düşünürlerin benimle alay etmelerinden korkum yok. Ölümsüz değilsek de zamanı gelince gitmeyi istemek gerekir. Çünkü doğa diğer şeyler olduğu gibi yaşama da bir son koymuştur. Yaşlılık yaşamın son aşamasıdır. Nasıl ki bir oyunun bizi bıktırmasından kaçınıyorsak, yeterince yaşadıysak aynı şekilde yaşlılığın da bizi bıktırmasından kaçınmalıyız. Genç dostlarım, yaşlılık hakkında bunlara inanıyorum. Umarım ikiniz de uzun yaşarsınız ve kendi deneyimlerinizle söylediklerimin doğru olduğunu görürsünüz.